Ayrım 10.
Üstelik bütün gün oturmaktan kıçını büyütüyorsun. Ben de büro işini tercih ediyorum. Ama depolarda haftada 75 dolar veriyorlar. Bu Biltmore Oteli'nden aldığım 35 dolar haftalıktan sonra benim için büyük para. Sonunda Emer ancak para biriktirip okuluma devam ettiğim takdirde bu işe girmeme razı oluyor. Ailesinde herkes okumuş ve benim de okumamı istiyor. Ayrıca yük indirip kaldırmaktan 30'uma gelmeden iki büklüm bir adam olmamı da istemiyor. Tom ile konuşmalarımızdan pansiyondaki yaşantımızın içki ve küfürden ibaret olduğunu tahmin edebiliyor ve benim böyle yaşamamdan hiç hoşnut değil. Kendini ve zamanını harcayacağına geleceğin için bir şeyler yap diyor. Emer aklı başında bir kız. İçki ve sigara içmiyor. Et olarak sadece tavuk yiyor ve Rockefeller'da iş idaresi okuluna gidiyor. Amerika gibi bir ülkede kendine bir yer edinmesi gerektiğini düşünüyor. Onun böyle aklı başında biri olması benim de işime geliyor ama Port'taki işi çok istiyorum. Ve hem ona hem de kendime bir gün okula gideceğime dair söz veriyorum. Port şirketinin sahibi Mr. Campbell beni işe alıp almamak konusunda tereddüt ediyor. Fazla güçlü kuvvetli olmadığımı düşünüyor ama Tom benden de zayıf, ufak tefek bir çocuk. Ne var ki Campbell'ın en iyi işçilerinden biri. Tom'un yarısı kadar çalışacağına söz verirsen seni işe alırım diyor. Depo müdürü Eddie Lynch şişko bir adam. Tom ile bana kendince takılıp Barry Fitzgerald'ın taklidini yaparak komik olmaya çalışıyor. Bundan hiç hoşlanmıyorum ama 75 doları kazanabilmek için ona katlanıyorum. Öğlen saatlerinde köşedeki lokantadan gelen bol soğanlı ve ciğer ezmeli sandviçlerimizle buz gibi Rheingold biralarımızı içiyoruz. Biralar öyle soğuk ki şakaklarım zonkluyor. Diğer İrlandalılar bir gece önceki içki alemlerinden söz ederek birbirleriyle dalga geçiyorlar. İtalyanlar evlerinden getirdikleri yemekleri yerken o ciğerli sandviçleri nasıl yiyebildiğimize şaşakalıyorlar. Tabii bizimkiler bu küçümsemeye dayanamayıp kabadayılık edip kavga çıkarmaya kalkışıyorlar. Ama Eddie Lynch bu iş yerinde kavga çıkaran kendine başka yer arasın diyor. Aramızda Horace adında bir zenci var ama hiçbir gruba katılmıyor. Arada sırada esprilere gülüyor o kadar. Ama ağzını açmıyor. Saat 5'te iş çıkışında biri hadi bira içmeye gidelim diyor. Sadece bir tek atarız. Tabii herkes bu bir tek atarız lafına gülmeye başlıyor. Rıhtımdaki işçilerle aynı barda onların sendika ve maaş sorunlarını dinliyoruz. Ustabaşı ya da şefler Manhattan'daki bir bara gidiyorlar. Çünkü işçilerle aynı yere giderlerse kavga çıkmasından korkuyorlar. Bazı geceler içkiyi o kadar fazla kaçırıyorum ki pansiyona dönecek halim kalmıyor. Bizimkiler sokakta ateş yakıp yatıyorlar. Ben de onlara katılıyorum. Sabaha karşı Eddie tepemize dikiliyor. Kaldırın kıçınızı. Akşamdan kalma da olsam onun bu Fitzgerald aksanını yanlış konuştuğunu söylemek istiyorum. Ama adam patron. Ayrıca doğruyu öğretmeye ne kadar uğraşırsam uğraşayım o bildiğini okuyacak. Bazen gece yük boşaltmak için bizi işe çağırıyor. Çünkü yeteri kadar belgeli rıhtım işçisi yok. Bunun tehlikelerini göze almak gerekiyor. Çünkü rıhtım işçileri kancayı taktı mı adamı kaşla göz arasında bir kazaya kurban ediverir. Şaka değil. Yük taşıma kancalarının adamın boynuna geçirdikleri gibi rıhtımdan aşağı sarkıtırlar. Kimsenin ruhu duymadan gemiyle rıhtım arasında ezilir gidersin. Onlara bizden daha iyi para veriyorlar ama iş düzenli değil ve aslanın ağzında. Benim de bu işler için depodan getirdiğim bir kancam var ama sadece yük kaldırmak için kullanıyorum. İşe girdikten 3 hafta sonra biralar ve ciğer ezmeli sandviçlerle daha da zayıf düşmüş durumdayım ve Eddie sürekli Clifford'da seni işten atarım diye tehditler savuruyor. Gözlerim de azıyor. Küba'dan gelen acı biberlerin taşınması sırasında iyice beter oluyor. Tek çareyi yine bira içmekte arıyorum. Aslında maaşım iyi. Ne var ki kafam iyi değil. Düşüncelerim karmakarışık ve bulanık. 3. caddede her sabah tertemiz, pırıl pırıl giyinmiş mutlu insanlar görüyorum. Metroda gazetelerini okuyorlar ya da aralarında tatil planlarından söz edip üniversitedeki çocuklarının başarılarıyla birbirlerine poz atıyorlar. Saçları kırlaşana kadar böyle işe gidip gelecekler. Çocukları ve torunlarıyla gurur duyacaklar. Ben de bir gün onlar gibi olabilecek miyim acaba? Haziran ayında gazeteler üniversite sınavlarının başlamak üzere olduğuna dair haberlerle mutlu üniversite mezunlarının boy boy resimlerini basıyor. Yolcuların ellerindeki gazetelere göz atmak istiyorum ama sarsıntıdan insanların üstüne düşüyorum. Üzerimdeki işçi kıyafetine bakarak beni küçümsüyorlar. Onlara bunun hayatımda sadece geçici bir dönem olduğunu haykırmak istiyorum. Bir gün ben de okula gideceğim ve bir gün ben de onlar gibi takım elbiseler giyeceğim. 21. Biraz irademi kullanıp bir tek atmaya gidelim diyen arkadaşları reddedebilsem, hele hele Emel'le bulaşacağım günler bunu yapmam şart. Bir sinemaya ya da bir parça tavuk eti yemeye çıktığımız akşamlar oluyor ama çoğu kez ben bara takılıp ona saatler sonra telefon açıp mesaiye kalmak zorundaydım diyorum. Ama o gerçeği çok iyi biliyor ve telefon konuşmalarımızda sesi giderek soğuklaşıyor. Öyle bir zaman geliyor ki artık ona telefon edip yalan söylememe gerek kalmıyor. Yazın ortasında bir gün Tom bana Emer'in nişanlandığını söylüyor. Adam parmağına kocaman bir yüzük takmış diyor. Bronxlu bir sigortacıymış. Hemen Emer'i arıyorum ama benimle konuşmayı reddediyor. Kapısına gidiyorum, beni içeri almıyor. Sadece beni bir dakika olsun dinle diye yalvarıyorum. Ben değiştim. Artık düzgün bir yaşantım olacak. Pis ciğer ezmeli sandviçlerle tıkınmaktan ve ayakta duramayacak kadar bira içmekten vazgeçiyorum. Emer hala beni içeri almıyor. Parmağında parıldayan o pırlanta taş beni çileden çıkarıyor. Kafamı duvarlara vurmak, kendimi yerden yere atmak istiyorum. Onun ayaklarına kapanmaya hazırım. Logan'ın pansiyonuna yarısı ayak kurulamak için, yarısı baş kurulamak için bize verdiği o pis havlulara, doklara ve o sefil hayata geri dönmek istemiyorum. Dünyadaki diğer insanlar, Emer ve sigortacı nişanlısı dahil, tertemiz hayatlarını sürdürüp mis gibi havlulara kurulanıp her öğün dişlerini fırçalarken ben sürünmek istemiyorum. Beni bir kez dinlesin, bana bir şans versin diye Emer'e yalvarıyorum. Takım elbiseler giyeceğim, düzgün bir işimin olacağı gelecek günlerimizden söz edelim istiyorum. Bu sefil yaşantıdan kaçıp kurtulacağım bir yuvamız olsun istiyorum. Emer şu anda seninle konuşamam diyor. Bir randevum var. Sigortacıyla buluşacağını biliyorum. O burada mı diye soruyorum. İçeride mi? Emer hayır diyor. Ama ben adamın içeride olduğundan eminim. Çık dışarı diye adama sesleniyorum. Sıkıyorsa çık da boyunu göstereyim. Emer kapıyı suratıma kapatıyor ve bir anda donup kalıyorum. Sanki kanım çekiliyor. Bütün ömrüm yüzüme kapıların kapanmasıyla geçecek diyorum ve bira içmeye bile gitmek istemiyorum. Yolda insanlar yanımdan gelip geçiyor, arabalar korna çalıyor ama ben hiçbir şeyin farkında değilim. Üşüyorum ve yapayalnızım. Bir hapishane hücresinde bu kadar mutsuz olunur ancak. Emer ile sigortacının sıcacık çaylarını içerken aralarında kendimi ne kadar küçük düşürdüğümü konuştuklarını görür gibi oluyorum. Onlar ne kadar düzgün ve temiz insanlar oysa. Sigaraları, içkileri yok. Bir parça tavuklarıyla mutlu yaşıyorlar. İnsanlar böyle yaşıyor. Evlerinde mutlu ve güvenli bir şekilde tehlikelerden uzak, birlikte yaşlanarak ölüyorlar. Çünkü onları bir tek atmaya çağıran arkadaşlarına hayır diyebiliyorlar. Bir tek bile olsun içmem diyebiliyorlar. Emer'in beni bu yüzden terk ettiğini biliyorum. Aslında o adamı tercih ettiğini hiç sanmıyorum. Zavallı kızcağızı sigortacılıkla ilgili anlattıklarıyla sıkan bu adamda ne bulabilir ki? Onun istediği benim. Belki bu hayatı bırakıp düzgün bir şeyler yaparsam bana döner. Tom daha bir yıl nişanlı kalacaklarını söylüyor. Henüz bir şansım var demektir. Hemen ertesi gün hayatımı değiştireceğim ve Emer bana dönecek. Bu arada o sigortacının Emer'in evinde kanepenin üstünde onu öpüp koklamasına, pençelerini onun vücudunda gezdirmesine dayanabileceğimi sanmıyorum. Emer'in nişanlısı Amerika'da doğmuş, Katolik İrlandalılardan olduğu için evlenene kadar Emer'in bekaretine dokunmayacaktır. Ama o Katolik Amerikalı İrlandalıların kafalarından geçenleri bilirim. Hepsi pisliktir. Ben bile bu pis düşünceleri aklımdan geçirdiğime göre o sigortacı kim bilir neler düşünüyordur. Evlendikleri gece olacakları şimdiden düşünüyordur ama en azından evlilik öncesi günah çıkaracaktır. Bir bakıma evlenecek olan ben değilim diye sevinmem gerek. Çünkü Almanya'dan Avusturya'ya hatta İsviçre'ye kadar kadınlarda ne haltlar ettiğimi bir rahibe gidip itiraf etmem gerekecek. Gazetede dolgun maaş veren güvenli ve düzgün iş ilanları var. 6 hafta kadar süren eğitim döneminde de maaş ödüyorlar. Takım elbise giyip kravat takmak şart. Çoğu ilanda askerlik yapmış olanlar tercih edilir diyor. Başvuru formuna mezun olduğum liseyi yazmam gerekiyor ve bu da beni bir yalan kıvırmaya zorluyor. Christian Brothers Lisesi Limlik, Haziran 1947 mezunu. Formu doldurduğum acentedeki adam başvurduğum şirketin adını bildiriyor. Mavi Haç. Ne iş yapıyorlar diye soruyorum. Sigorta. Ama ne oldu? Hiç çok iyi. Hem de çok iyi. Bir sigorta şirketine girersem ilerleme şansım çok. Her şeyden önce Emer beni kabul edecektir. Tek yapması gereken iki sigortacı arasında karar vermek. Her ne kadar diğeri ona şimdiden pırlanta bir yüzük vermiş olsa da Emer beni tercih edecektir. 6 haftalık eğitim süresini tamamlamadan onu görmeye gitmem doğru olmaz. Şirket 4. caddede kocaman bir binada. Katedral kapısı gibi bir kapısı var. Eğitim grubunda 7 kişiyiz. Hepsi lise mezunu. Yalnız bir tanesi Kore Savaşı'nda fena halde yaralanmış ve ağzı yana kaymış. Konuşurken omzunun üstünden bir şeyler mırıldanıyor. Ne dediğini anlamak mümkün değil. Kendisi gibi savaşta yaralanıp kimsesiz kalanlara yardım edebilmek için bu işi seçtiğini anlatmaya çalışıyor ama birkaç gün sonra yanlış yere başvurduğunu fark ediyor. Onun girmek istediği kurum Mavi Haç değil Kızıl Haç. Bu konuda kendisini uyarmadıkları için kızıp küfrediyor ve aramızdan ayrılıyor. Bu memleket için savaşmış da olsa onun gidişine seviniyoruz. Çünkü ağzı omzuna kaymış biriyle bütün gün bir arada bulunmak pek hoş bir şey değil. Bize eğitim veren Mr. Paglio ilk günden New York Üniversitesi'nde doktora yaptığını söylüyor ve hemen ardından başvuru formlarımızda yazdığımız her şeyin araştırılacağını bildiriyor. Eğer aranızda lise mezunu olmadığı halde lise mezunu olduğunu yazan varsa şimdi çıkıp doğruyu söylesin. Mavi Haç şirketinin affetmeyeceği tek şey yalandır. Logan'ın pansiyonunda her sabah takım elbiselerimi giyip kravatımı takarken herkes alay ediyor. Haftada 45 dolara talim ettiğimi duyunca daha da beter dalga geçmeye başlıyorlar. Eğitim süresinin sonunda haftalığım sadece 50 dolar olacak. Artık pansiyonda sadece 8 kişiyiz. Ned çayırdaki atları seyrederek ölmek üzere Kildare'a döndü. Diğer iki pansiyoner Schraff Bar'daki iki garson kızla evlendi. Para biriktirip memleketlerinde bir çiftlik satın alacaklarmış. Pansiyonda Peter McNamee'nin yaptığı bir devrimden sonra Logan'ın havlularını artık hiçbirimiz kullanmıyoruz. Peter bir gün kendine bir havlu alıp getirdi ve etrafımda köpekler gibi sallanarak sularını sıçratan adamlar görmekten bıktım dedi. Maaşlarını viskiye yatırıp kendilerine havlu alamayan pansiyonerlere kızdığını söylerken bir gece Shannon havaalanından gelen İrlanda viskisini içip rezalet çıkaran pansiyonerlerini kastediyordu. Kafayı bulup Manhattan'a dansa gitmeye karar veren grup duşlarını alıp kurulanmaya bile gerek duymamışlar. Çıplak bir vaziyette radyodaki İrlanda müziğine kaptırmış, ıslak ıslak dans etmeye başlamışlardı. Nora da o sırada tuvalet kağıtlarını kontrol etmeye gelmiş ve çırılçıplak adamları karşısında görünce çığlık çığlığa yukarı kaçmıştı. Kocasına durumu bildirmiş. Logan da onların halini görünce analarından başlayıp küfrederek İrlanda ve Kutsal Kilise adına yaptıkları bu ayıptan dolayı hepsini kapının önüne koyacağını söylemiş. Kimse onu takmamıştı. Bu da Logan'ın işine gelmişti çünkü 18 dolardan vazgeçmeyeceğini göze alamamıştı. Peter bu olayın üzerine kendi havlusunu alıp geldiğinde herkes çok şaşırmış ve havlusunu ödünç istemeye başlamıştı. Peter buna asla izin vermemiş ve yine havlusunu gizli bir yerlere saklamıştı. Ama ıslak bir havluyu katlayıp yatağın altına ya da herhangi bir yere sokup saklarsanız ne olur? Küflenir. Peter'in bu sorununa Nora bir çözüm buldu. Havlusunu kurutmak için yukarı getirip asabileceğini söyledi. Tabii her cuma pansiyona gelen etlerin hatırına karı koca bunu seve seve yapacaklardı. Ama Peter'ın ikide bir kuruyan havlusunu almak için yukarı çıkıp Nora ile sohbete dalması bir süre sonra Logan'ı öfkelendirmeye başladı. Bir Peter'a bir oğlu Luke'a bakıyor, kaşları çatılıyordu. Bir gün şu havlunu almak bütün gün mü sürüyor diye Peter'a patladı. Nora'yı meşgul etme. Onun bu evde yapacak işleri var. Peter özür dileyerek aşağı inmiş ama Logan tatmin olamamıştı. Bir bebeğe bir Peter'a bakmaya devam etti ve sonunda sana bir şey diyeceğim Peter dedi karşısına dikilip. Artık senin getirdiğin etlere ihtiyacımız yok. Havlunu kurutmak için kendine başka bir çözüm bul. Nora'nın senin havlunun başında beklemek dışında yapacağı başka işler var. O gece yukarıda karı kocanın bağırışmalarının ardından ertesi sabah Peter'ın havlusuna iğnelenmiş bir not bulduk. Logan ailesinin iyi niyetine karşı havlusunu kurutma bahanesiyle onları suistimal ettiği ve mutluluklarına zarar verdiği gerekçesiyle pansiyonu terk etmesi isteniyordu. Peter buna hiç bozulmadı. Long Island'daki kuzeninin yanına taşındı. Ama onu özleyeceğiz. Bize havluların dünyasını açan bu arkadaşımız sayesinde artık hepimizin bir havlusu var. Her tarafta havlular asılı duruyor ve kimse ötekinin havlusunu kullanmayı aklından bile geçirmiyor. Çünkü zemin kattaki bu rutubetli odada havluların hiçbiri kurumuyor zaten. 22. Sabahları trende takım elbiselerimle ve elimde herkes görsün diye havaya kaldırıp okuduğum New York Times gazetesiyle çok daha rahatım. Daily News ya da Mirror gazetesinin resimli sayfalarını okuyan boş kafalı biri olmadığımı anlasınlar. Takım elbiseleriyle bir sigorta şirketindeki işine giderken gazetedeki büyük lafları okuyan biriyim artık. Evet, bugünlerde takım elbisem ve gazetemle insanların hayranlık ve saygı duyduğu biriymiş gibi görünebilirim. Ama yine de ölümcül suçlardan birini her gün işlemekten kendimi alamıyorum. Kıskançlık. Bu duygu içimi kemiriyor. Üniversite öğrencilerinin Columbia, Fordham, New York Üniversitesi, CCNY amblemli kitaplarını gördükçe asla onlardan biri olamayacağım için kıskançlıktan öleceğim. Bir kitapçıya girip bu kitaplardan alsam diyorum. Ben de trende koltuğumun altında o kitaplardan taşısam. Ama bir anlaşılırsa rezil olurum. Mr. Paglio bize şirketin sunduğu çeşitli sağlık sigortaları hakkında bilgi veriyor. Aileler için, yetimler ve öksüzler için, dullar, askerde yaralananlar ve sakatlar için. Bu olanakları anlatırken heyecana kapılıyor ve insanın başını yastığına koyduğu an mavi haç güvencesiyle bütün bu başına gelebilecek şeylerden korkmadan uyuyabilmesinin müthiş bir şey olduğunu söylüyor. Ders yaptığımız oda küçücük ve penceresiz olduğu için yoğunlaşan sigara dumanından boğulacak gibi oluyoruz. Yaz gününde hele öğleden sonraları derste uyanık kalmak mümkün değil. Mr. Paglio sigortacılık konusunda kendini kaybetmiş bir halde ders anlatırken hepimiz uyukluyoruz. Her hafta cuma günleri yaptığı test sonuçlarını pazartesi sabahı veriyor ve iyi not alanları pohpohlarken benim gibi kötü not alanları küçümsemesini hiç çekemiyorum. Notlarım kötü çünkü sigortacılık umurumda bile değil. Emir'in benim gibi sokaklarda yetişip ABD ordusunun Avrupa'daki birliğinde en hızlı daktilo yazan asker payesini almış bir adam yerine bir sigortacıyı seçmiş olduğunu düşündükçe acaba aklını mı kaçırmış diye kaygılanıyorum. Ona bir telefon edip artık ben de sigortacılığın içindeyim ve bu aptal kurum beni çıldırtıyor demek istiyorum. Bunu bana nasıl yaparsın? Benim kalbimi böyle kırmasaydı şu anda doklarda port şirketinde çalışmaya devam ederek ciğer ezmeli sandviçleri yiyip buz gibi biramı içiyor olacaktım. Emir'e telefon edip bunları söylemek istiyorum ama bana soğuk davranacağından korkuyorum. Bu da kendimi Brefini Bar'a atmama sebep oluyor. Brefini Bar'da Tom'u buluyorum. Zamana bırak diyor. Taze yaraya tuz basma. Hadi iç bir bira. Bu kıyafeti de nereden buldun? Mavi Haç şirketi ve Emir sorunu kafamda büyüdükçe büyüyor. Ve o sırada Tom kıyafetimle dalga geçip beni daha beter sinirlendiriyor. Ona bir küfür savuruyorum. Tom kahkahayı basıyor. Merak etme yaşayacaksın diyor. Bu arada Logan'ın pansiyonundan ayrılıp Woodside Queens'te küçük bir daireye çıkacağını söylüyor ve istersen paylaşırız diyor. Haftalık kira $10. Yemeğimizi kendimiz yapacağız. Birdenbire tekrar Emir'i aramak istiyorum. Ona büyük işimden ve Queens'teki apartman dairesinden söz edebilirim. Ama Emir'in yüzü sanki bir sis perdesi arkasında kalmış, hatlarını pek hatırlamıyorum. Ve içimde garip bir sevinç var. New York'taki bekar bir erkek olmak çok hoş. Emir bana geri dönmeyecekse diyorum, sigorta şirketinde işim ne? Bütün gün o küçücük, havasız odada uyukluyorum ve Mr. Paglio giderek bana düşman oluyor. Bize evli bir erkeğin ilk ve en önemli görevi bir gün karısının dul kalacağı gerçeğine onu alıştırmaktır diyor. Ve Mr. Paglio'nun kendi karısına bu eğitimi verişini gözlerimin önünde canlandırmaya çalışıyorum. Acaba yemek masasında mı bu konuya girer yoksa karısına bunları yatakta mı anlatır? Bütün gün takım elbiselerle dolaşmaktan iştahım da kaçmış durumda. Ciğerli sandviç aldığımda çoğunu Madison Park'taki güvercinlere atıyorum. Bu arada diğer takım elbiseli adamların işlerinden güçlerinden konuşmalarına kulak kabartıyorum. Borsadan, sigortacılık sektöründen söz ediyorlar. Ömürleri boyunca böyle yaşayacaklarını bilerek nasıl mutlu olabiliyorlar acaba diye düşünüyorum. Patrona nasıl cevap verdiklerini, adamın nasıl susup kaldığını anlatıp birbirlerine hava atıyorlar. Koltuğunda kala kaldı, ağzını açamadı. Bir gün kendilerinin patron olacağını hayal ediyorlar. O zaman çalışanları onlara kafa tutunca bu hoşlarına gidecek mi acaba? Bazı günler Shannon ya da Mulcair Nehir kıyısında olmak için canımı verecek gibi oluyorum. Langley's'de dağlara tırmandığım günlere bile razıyım. Yine bir gün parkta oturmuş böyle düşünürken Mavi Haç şirketinin eğitim grubundan biri önümden geçiyor. Hey McCourt, saat 2 gelmiyor musun? Kore Savaşı'nda tankçı olduğunu anlatıyor ve bundan pek gururlanıyor. Sıradan bir asker olmadığını önüne gelene söylemekten hoşlanıyor. Birlikte şirkete dönüyoruz ve birdenbire o katedral kapısına benzeyen kapıdan içeri giremeyeceğimi hissediyorum. Sigortacılık bana göre değil. Hadi McCourt, geç kaldık. Paglio köpürecek. Ben gelmiyorum. Ne? Gelmiyorum. Ve 4. caddeden aşağı ilerliyorum. McCourt, delirdin mi? Adamı işten atarlar. Ben içeri giriyorum. Pırıl pırıl Temmuz güneşinde Union Meydanı'na kadar yürüyorum ve orada oturup yaptığım haltı düşünüyorum. Büyük firmalardan istifa ettiğinde ya da işten atıldığında piyasada hemen duyulur diyorlar. Bu sefer diğer büyük firmalara başvurduğunda kapılar yüzüne kapanır. Mavi Haç da büyük bir firma. Bu durumda artık büyük firmalarda işe girme şansımı tamamen kaybetmiş oluyorum. Ama bu işten ayrılmam lise mezunu olmadığımı anlamalarından daha iyidir. Mr. Paglia böyle bir durumda işten atılmakla kalmazsın. Maaşlarınızı da geri ödemek zorunda kalırsınız demişti. Ve tabii bütün büyük firmalara da uyarı mektupları göndereceği muhakkak. Mr. Paglia küçük bir kırmızı bayrak resmiyle birlikte gönderilen bu mektup Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş hayatınızın sonudur demişti. Artık Rusya'ya mı gidersiniz, başka bir ülkeye mi bilemem. Bu aylak günümde New York'taki ilk kez Brooklyn Köprüsü, belediye binası ve St. Paul's Protestan Kilisesi'ni geziyorum. Burada İrlanda uğruna asılmış olan Thomas Addis Emmet'in mezarı, Broadway'in ilerisinde de Wall Street boyunca her yerden görünen Trinity Kilisesi var. Staten Adası'na gidip gelen küçük gemilerin yanaştığı rıhtımda bir bar buluyorum. Bean Pot denen bu barda iştahla ciğer ezmeli sandviçimi yiyip biramı içiyorum. Kravatımı çözmüşüm ve ceketimi sandalyeye asmışım. Müthiş bir rahatlık duyuyorum. Sandviçini bitirdiğin an Emer'in de artık hayatımdan çıktığını hissediyorum. Amerika'nın büyük şirketleri arasında hakkında uyarı mektuplarının gidip geldiğini öğrenirse belki benim için birkaç damla gözyaşı döken ama sonuç olarak Bronx'lu sigortacıyı tercih ettiği için mutlu olur. Attığı her adımın sigortalı olduğunu bilerek kendisini güvende hisseder. Staten Ada vapurunun bilet fiyatı 1 nikel. Özgürlük Anıtı ve Ellis Adası'nı izlerken 1949 yılının Ekim ayında bir sabah Irish Oak gemisiyle New York'a yanaştığımız o günü tekrar yaşar gibi oluyorum. Aradan 4 yıl geçmiş. Şu anda kravatımı cebime takıp Staten gemisinde binmişim ve ceketimi de çıkarıp sırtıma atmışım. İşsiz güçsüz, sevgilisinden ayrılmış ve adının üzerinde küçük kırmızı bir bayrak dalgalanan bir adamım. Biltmore Oteli'ne dönüp bıraktığım yerden o işe mi başlasam acaba? Yerleri temizle, tuvaletleri ov. Yok yok. Onbaşılığa yükselmiş bir ordu mensubu olarak bu kadar alçalamam artık. Ellis Adası'na ve iki bina arasında çürümeye terk edilmiş eski bir ahşap vapura bakınca buradan benden hatta annemle babamdan önce gelip geçmiş tüm insanlar aklıma geliyor. İrlanda'daki kıtlıktan kaçıp gelmiş, Avrupa'nın her köşesinden gelip buraya ayak basmış, hastalığa yakalanıp geri gönderilme korkusuyla yüreği ağzında bekleşip duran tüm insanlar. Bunları düşününce dalga sesleri sanki Ellis Adası'ndan yayılan şiddetli iniltiler gibi gelmeye başlıyor. Acaba geri gönderilen insanlar kucaklarında bebekleriyle birlikte Çekoslovakya veya Macaristan gibi ülkelere mi dönüyorlar diye düşünüyorum. Böyle geri gönderilenlerin dünyanın en mutsuz insanları olduğundan kuşkum yok. Benim gibi iltihaplı gözleri ve tepesinde küçük kırmızı bir bayrak olan birinden bile daha kötü durumdalar. Hiç değilse benim Amerikan pasaportu gibi bir güvencem var. Staten vapuru için bilet aldıktan sonra terminalde beklerken bir bira daha içeyim diyorum. Bundan 25 yıl kadar önce annemle babamın bu rıhtımdan gemiye bindiklerini düşünerek tam 6 kez gidip geliyorum ve her seferinde terminalde beklerken bira içiyorum. Sonunda ülkelerine geri gönderilen insanları, buraya göç eden ve sığınan insanları düşünmekten o kadar üzüntü duyuyorum ki Tom'u arayıp beni Bean Pot Barı'ndan almasını söylüyorum. Queens'teki yeni dairemize nasıl gidileceğini bilemiyorum. Tom'la buluştuğumuzda Bean Pot'taki ciğer ezmeli sandviçlerin çok nefis olduğunu söylüyorum ama o artık ciğer ezmeli sandviçlerden vazgeçip daha iyi şeylere yöneleceğini söylüyor ve kahkahayı basıyor. Birkaç işe götürmüşsün diyor, dilin dolanıyor. Ona içkiden değil diyorum. Mavi Haç şirketi ve Mr. Paglio ile o havasız oda beni bu hale getirdi. Sonra kırmızı bayraklı uyarı mektuplarından ve son olarak bu rıhtımdan geri çevrilen o insanlardan söz ediyorum. Tom ne dediğimi anlayamıyor. Hadi diyor, kalk eve gidelim. Ve beni eve götürüp doğru yatağa atıyor. Mr. Campbell Gruel beni işe geri alıyor ve doğru dürüst para kazanmaya başlıyorum.